Bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak, onları eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin sesinden hepinize saygılar, sevgiler. Her hafta farklı bir başarı hikayelerini ele aldığımız bu programımızda bu hafta Doktor Merve Ökten'i konuk ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı kendisi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Öncelikle kendinizden bize biraz bahseder misiniz?
Tabii ki. Ben Merve Ökten. İzmir doğumluyum. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum Ege Üniversitesi'nden. 2014 YLSY bursiyeriyim. 2,5 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum, Milli Eğitim Uzmanı olarak.
1416 ile gittiniz değil mi hocam?
Evet, 1416.
Neden Amerika'yı tercih ettiniz hocam?
Benim Ege Üniversitesi'ndeki dekan hocamız Amerika'da eğitim görmüştü. Sonra ben master'ımı ODTÜ'de yaptım. Orada da bilimsel araştırma yöntemleri dersi aldığım bir hocam vardı. O da Ohio State'de yapmıştı. Ben hocalarımdan etkilendim açıkçası. O yüzden Amerika'yı tercih ettim.
Peki 1416'nın haberdar olma sürecinizi rica etsem acaba bir afişten mi gördünüz yoksa arkadaşlarınız arasında sohbet ederken mi duydunuz? Nasıl oldu?
Ege Üniversitesi'nde kariyer günleri yapılıyordu ve kariyer günlerine dışarıdan hocalar geliyorlardı. Kendilerini tanıtıyorlardı. Kimisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan pedagog hocalarımız. Kimisi psikolojik danışman ve rehber olarak çalışan. Bir günde bize yurt dışından bir hoca gelmişti. Ve kendisinden bahsetmişti. Nasıl gittiğinden bahsetmişti. Bu bursu ilk o hocadan duymuştum. O zaman çok kendime güvenemiyordum. İlk sene başvuru yapmamıştım. Bir yıl beklemiştim. Sonra ikinci senemde başvuru yaptım. Birkaç arkadaşımız daha böyle daha sonradan öğrendiğim bursla dışarı çıkmıştı. Öğrenim görüyorlardı. Biraz onlardan bursla ilgili bilgi aldım.
Sizi tedirgin eden neydi acaba? Oraya gittiğimde acaba ne yaparım? Kimle karşılaşırım? Dil sorunu olabilir mi? Adaptasyon sorunu olabilir mi? Bunlar mıydı acaba hocam?
Bunlar kesinlikle vardı. Ben çok çekingen birisiydim. Zaten İzmirliyim ve İzmir'de okumuştum üniversiteyi de. Ailem çok dışarı çıkmamı istememişti. Dolayısıyla ben İzmir dışına hiç çıkmamış birisiydim. Yurt dışına hiç çıkmamış birisiydim ve yapıp yapamayacağım konusunda endişelerim vardı. Çok kendime güvenemiyordum açıkçası. Daha sonra böyle birkaç hocamla konuştuktan sonra onların yüreklendirmesi benim için çok önemli oldu. Kendime inanmaya başladım ve onların teşvikiyle başvurdum.
Harika. Peki hocam gidiş sürecinizi bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle Amerika'da bir yıl önce başvuru yapmanız gerekiyor kabul almak için. Dolayısıyla benim sürecim aslında bir yıl önceden başladı başvurularla birlikte. Başvuruyu yaptıktan bir yıl sonra eğitime başladım. Zaten o sırada ODTÜ'de öğrenci olduğum için çok dille ilgili kaygım yoktu. Tabii ki konuşma dili çok farklı bir şey. Ama akademik anlamda kendimi yeterli hissediyordum. O açıdan hazır hissediyordum kendimi gittiğim zaman açıkçası.
Evet. İlk hazırlık süreciniz nasıl oldu? Oraya gittiniz, kim karşıladı sizi? Devlet hangi imkanlarla sizin yanınızda oldu?
Öncelikle maddi anlamda yeterli miktarda bir meblağ sağlandı bize. O anlamda kaygım yoktu. Benim kendi birikimim yoktu. Ben tamamen bakanlığın birikimiyle gittim. Nerede kalacağımı hiç bilmiyordum. Kuzenim okula yakın bir otelde bir oda tutalım demişti. Ben herhalde bir 3 gün falan otelde kaldıktan sonra işte otel çok pahalı olacak bir yer bulmam gerekiyor diye. Çıkıp kendim otobüsle birkaç yere baktım. Bir yer buldum. Aslında şöyle ilginç bir hikaye var orada.
Lütfen.
Ben evi eşyalı tuttuğumu sanmıştım. Çünkü bana bir model ev göstermişlerdi. Burada kalacaksın demişlerdi. Ben de orada kalacağımı düşünmüştüm. Daha sonra bana başka bir daire verdiler ve içinde eşya yoktu. İlk öyle bir tecrübem oldu.
Gittiniz hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Sonra ben işte üzüldüm ağlıyorum falan. Beni orada çalışan birisi gördü. Bana şişme yatak getirdi. İlk zamanlar böyle bir süre.
Ne kadar güzel.
Çok ne ilginç bir güzel. Hikaye evet. Böyle bir başlangıç oldu.
Peki kabul sürecinizden biraz daha bahseder misiniz bize?
Aslında pek çok ülkeninki birbirine benziyordur diye düşünüyorum. Öncelikle bir amaç mektubu yazıyorsunuz. Referans mektupları topluyorsunuz. Bir takım sınavlara girmeniz bekleniyor. Nasıl Türkiye'de ALES'e giriyoruz, YDS'ye giriyoruz. Orada da bunun benzeri sınavlar var. O sınavlara girmiştim. Şeyi çok araştırmıştım. Çalışmak istediğim konuları kim çalışıyor orada. Mesela ben zorbalık çalışmak istiyordum. Zorbalık çalışan bir hocayı bulmuştum. Gideceğim yerde. Bunlara dikkat etmiştim açıkçası başvuru sürecinde.
Evet, bu alanda birkaç cümle istesek acaba neler söylemek istersiniz?
Zorbalıkla ilgili.
Tabii.
Öğrendiğim en önemli şeyi belki söyleyebilirim. Önleme çok önemli. Mesela orada ben okullarda da çalıştım uzun süre. Önleme programlarına çok önem verilirdi. Yani sorun ortaya çıkmadan nasıl bunu çözebiliriz? Nasıl ortaya çıkmasını engelleriz? Pozitif davranış geliştirme programları kullanıyorlardı. Öğrencilerin pozitif davranışlarının çok ödüllendirildiği, teşvik edildiği. Dolayısıyla işte bunun bilimsel açıdan da zorbalığı düşürdüğü, rakamlarını düşürdüğü ortaya çıkmıştı. Ben de bunu çalışan bir hoca ile birlikte çalıştım ve doktora sürecim boyunca hep zorbalıkla ilgili çalıştım. Tezim de bunun üzerine olmuştu.
Doğru mu anladım? Daha öğrenci bu zorbalığa kalkışmadan önce bu potansiyelini görüyorlar. Sonra bunu baskılıyorlar. Bir ödülle ya da başka bir sosyal imkanla ya da bilmiyorum başka bir alternatif var mıydı orada, ne yapıyorlardı?
Aslında şöyle üç aşamada bakıyorlar. Bir tanesi tüm okula uygulanan. Yani tüm okula, tüm öğrencilere pozitif davranan kişileri mesela öne çıkartıyorlar. İşte onlara küçük hediyeler. İşte size bir kek yaptık. İşte okulun en iyi davranan öğrencisi seçildiniz. Herkesin önünde o keki yiyor ve mutlu oluyor. Aslında küçük bir şey. Ama diğer öğrenciler de böyle yapmak istiyor. Ya da işte okulun tişörtünü basıyorlar. İşte öğrenci o tişörtü giyiyor güzel davranışlarından dolayı. Bu tüm öğrencileri kapsayan bir boyut. Sizin dediğiniz ikinci boyut da var. Tehlike altındaki öğrencileri küçük gruplar haline topluyoruz. İyi davranış gösteren örnek modellerimiz var. Bir de davranışlarında sıkıntı yaşadıklarımız var. Onların o sosyal becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz o küçük gruplardaki çalışmalarla. Bir de bu şekilde kaynaşmalarını sağlıyoruz. İşte uygun davranış, saygılı davranış, bunları öğretiyoruz, ödüllendiriyoruz. Aileyle çalışıyoruz. Tabii ki zorbalık çok aileye bağlı bir konu olduğu için aileyle görüşüyoruz. Bir de tabii çok daha hani üst düzey sorunları olan çocuklar vardı. Benim çalıştığım okulda mesela işte ailesinden hapishanede olan, yarı açık cezaevinde olan, hafta sonu eve gelip hafta içi olmayan ve evinde böyle krizler yaşanan aileler vardı. O çocuklarla biz birebir çalışıyorduk. Ben birebir olumlu davranış geliştirme ya da olumsuz davranış baskılama programlarını birebir uyguluyordum. Bu şekilde bir yöntem, yani üç aşama diyebiliriz.
Evet. Peki hocam, eğitim sürecinize gelelim. Orada neler yaşadınız? Hangi tecrübeleri edindiniz? Türkiye'ye geldiğinizde nelerle karşılaştınız? Türkiye'deki eğitim sürecini biraz karşılaştırmanızı rica ediyorum.
Yüksek lisans doktora eğitimini karşılaştırabilirim aslında. Yüksek lisansı Türkiye'de yaptım. Doktora için yurt dışına çıktım. Tabii ki Türkiye'de aldığım eğitim de çok iyiydi. Zaten beni o kadar iyi hazırladı ki ben orada kendimi yeterli hissediyordum. Beni iyi hazırlamıştı Ege Üniversitesi ODTÜ. Fakat şöyle bir şey var. Buradaki eğitim sahadan biraz kopuktu bana göre. Mesela ben oraya gittiğimde 2500 saat sahada birebir çocuklarla çalıştım. Aslında genelde burada ders alırsınız, tezinizi yazarsınız. Süreç bu şekilde ilerliyor. Ama orada bir uygulayıcı yetiştiriyorlar aslında. Yani siz doktoranızı bitirdikten sonra bir okula gidip orada çalışabilirsiniz. Öğrenci görebilirsiniz. Sahadan kopmuyorsunuz. Hem akademik çalışıyorsunuz hem okullarla çalışıyorsunuz. O anlamda Türkiye ile arada büyük bir fark var diyebilirim. Türkiye'deki hiçbir doktora programının bu denli okullarda uygulandığını, hani öğrencilerin uygulamaları okulda gerçekleştirdiğini ben şahit olmadım açıkçası.
Evet. Peki oradaki tecrübeleri buraya nasıl aktardınız hocam? Döndüğünüzde nelerden faydalandılar sizden?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sürü işbirliği var yurt dışında. İşte Avrupa Birliği ile işbirlikleri, UNICEF ile işbirlikleri. Onun dışında kendi kaynaklarımız var tabii ki. Cumhurbaşkanlığı'nın aldığımız kaynaklar var. Projelerde kullanılıyor bu kaynaklar ve biz proje için teklif veriyoruz. Mesela ben pozitif davranış geliştirme programını Dünya Bankası'ndan fon almak için bir proje olarak yazmıştım. Ve bunu sunmuştuk. Henüz açıklanmadı bu bir süreç tabii ki. Onun dışında mesela ben biraz engelli çocuklarla çalışma deneyimim de olduğu için müdahaleye tepki kuramı çok önemliydi yurt dışında. Baktım Türkiye'de yine bakanlığın bir projesinde bu çalışmayı bilen hocalarımızla birlikte çalışıyorlar. Ve pilot şehirlerde uygulamaya çıkılmış. Ben de gittim, Trabzon'da bir okul ziyareti yaptık. Orada öğretmenlerimizin ne kadar bu programı aslında hevesle uyguladığını gördük. Bu şekilde küçük küçük yansımaları oluyor süreçte. Oradaki öğrenmelerimin bakanlık çalışmalarına.
Özellikle ilgilendiğiniz alan da çok özel bir alan. Bu akran zorbalığı dediğimiz konu bambaşka bir boyut. Oradaki tecrübelerinizden de sizden yararlanılması gereken, yani bence olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz noktalardan biri. Peki hocam, unutamadığınız, bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı?
Ben Türk Öğrenci Derneği'nin başkanlığını yapmıştım Columbus'ta. Bu arada dediğim gibi Aslında çok çekingen birisiydim. Fakat bir şeyleri başardıkça kendime güvenim arttı yurt dışında.
Ya, çekingen birinin başkan olması.
Evet, çok ilginç. Ben de şimdi gurur duyuyorum bununla. Biz Ohio State'in tatları diye bir yarışma vardı ve tüm ülkelerden insanlar orada yemeklerini yapıp satıyorlardı. En çok bilet satan da birinci oluyordu. 2018 yılında, o zamanlar ben henüz başkan değildim. Bir yıl öncesi halkla ilişkiler sorumlusuydum diyelim. Bir sonraki sene de başkanlığını yapmıştım. Biz kazan dibi ve su böreği yapmıştık. Çok iddialı.
Bayağı meşakkatli. Hamuru açacaksınız, haşlayacaksınız.
Evet.
Kazan dibi kolay.
Hı-hı.
Kolay da yani su böreği
ve
bayağı
biz
meşakkatli.
Yüzlerce kişiye bunu ama çok büyük bir ekiple yapmıştık. Türk öğrenci topluluğu, herkes bir araya geldi. Akşamları çalışıyorduk, ders çıkışı hazırlıklarımızı yapıyorduk. İşte orada buzdolapları falan bekletiyorduk, yaptığınız börekleri. Kazan dibini yapmak çok zor çünkü çok büyük bir şey. Altını yakmanız gerekiyor. Bir kısmını böyle yapmıştık, bir kısmını üstüne karamel falan dökmüştük. Onu da söyleyeyim şimdi ama birinci olmuştuk
Yakmadan,
bu arada.
öyle mi?
Evet evet,
Çok
herkes
güzel.
çok beğenmişti ve çok,
Çok
hızlı
güzel.
satmıştık. Yani herkes daha yemeklerini satmaya devam ediyordu. Herkes aynı oranda, aynı sayıda ürün çıkartıyordu. Ve bizim işte böreklerimiz, kazan dibimiz hemen bitmişti yani. O da
Yani
bir gururdur bizim için.
çok güzel, çok güzel. Peki en çok hangi yemekleri sevdiğiniz orada? Bizim yemeklerimizden hangilerini aktardınız?
Ben sarma çok seviyorum. Annem zaten Türkiye'den göndermişti bana. Yaprakları basmıştı.
Hocam bu kadar konuğumuz oldu. Hepsine sordum. Size özellikle sormak istemiyordum. Sarma yaptınız ama siz söylediniz.
Ben yaptım,
Çok
evet.
güzel.
Hatta böyle fotoğraflarını çekip annemlere falan atıyordum mutlu olsunlar diye. Daha sonra bir bayram günü beni bir arkadaşım çağırdı. Sarma yapar mısın diye. Seviyorum yani sarma yapmayı. Annem de çok gönderiyordu bana yaprak. Onu
Tabii
yapıyordum.
çok
Tabii
güzel.
meşakkatli bir şey. Hani sık sık
İzmir
olmasa da.
üzümünün üzüm
Evet, evet, evet.
yaprakları
Tabii çok
çok
böyle
böyle
ekşi, ince,
harika olur.
çok güzel olur. Onu yapıyordum. Onun dışında yani ben hep Türk yemeği yapıyordum evde. Salçalı, soğanlı, yani sebze
Çok
yemeklerini
güzel.
seviyorum. İşte zeytinyağlı
Tabii
tabak
sizin
olsun.
orası da zeytinyağlı
Evet.
daha ön planda oluyor, daha güzel oluyor.
Sebzeler bu arada Amerika'da Türkiye'deki kadar güzel değildi. Yani kokusu, tadı Türkiye'de çok farklı. Ama ben yine de orada sebze yemeklerini yapıyordum sağlıklı olduğu için.
Programımıza kısa bir ara veriyoruz.
Kızların elleri kınalı. başı, simsiyah saçı, döndürür başı köy kızları. Ah ne de edalı Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı yar yar aman. Ah ne de edalı Kıbrıs'ın kızları, elleri
Peki hocam, Türkiye'ye dönüşünüzü rica etmek istiyorum.
Pandemi sonrası oldu aslında benim de dönüşüm. Hı-hı. Yani pandemi yaşadım orada.
Ne oldu? Mesela doktora savunmanız bitti. Hı-hı. Size dediler ki tamam, başarılısınız. Hı-hı. Ne hissettiniz?
Çok ilginç. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Normalde şey diye düşünmüştüm. Hani mezun olduğum gün havalara sıçrayacağım, çok mutlu, hı-hı, olacağım falan. Ama öyle bir yorgun hissetmiştim ki o gün pek dışarı çıkmak istememiştim. Neyse ki arkadaşlarım geldiler. Dışarı çıktık, birlikte yemek yedik. Ama öyle çok coşkulu olmayı bekliyordum. Öyle bir şey olmamıştı. Herhalde bir yorgunluğun çıktığı, böyle bir stresin atıldığı bir gün olmuştu o gün. Ama sonrasında elbette çok büyük bir rahatlama. Ara ara rüyalarda sanki bitirememişim, sanki teslim edememişim, geç kalmışım gibi şeyler görüyordum. Ama hayatım değişti açıkçası. Büyük bir yük, büyük bir stres üzerimden gitmiş oldu.
Peki döndünüz. Hı hı. Neyle karşılaştınız? Hemen göreve başladınız mı?
Ben 3 sene Türkiye'ye gelememiştim. Çünkü hem işte yeterlik sürecim olmuştu orada. Sonra Covid olmuştu, bir yaz öyle gelememiştim. 3 yıl ailemi görememiştim. O yüzden bakanlık bize bir 2 aylık bir süre veriyor döndükten sonra. Onun bir kısmını evimde kullandım. Ailemle hani doya doya vakit geçirdim. Sonrasında görev talebinde bulundum. Ankara zaten bildiğim bir yerdi. Hı-hı. Hani yüksek lisansla bir süre kalmıştım burada. İş yerime başladım. Aslında bizler biliyorduk nerede çalışacağımız oraya gittiğimiz zaman. Dolayısıyla burayla bir iletişimimiz vardı. Yani hazırdım aslında burada çalışmak için.
Hocam, bizi dinleyen öğrencilerimiz var. 1416 ile gidenler. Neler yapsınlar orada? Sizin tecrübeleriniz var. Bizim bir elçimiz onlar. Orada kültür elçisiniz. Siz Türkiye'siniz, Türkiye sizsiniz. O insanlar baktıklarında size... evet, bu Türk vatandaşı, bu Türk. Türkiye yakışır davranmaları gerekir. Başarılarıyla, zamanında bitirmeleriyle, sonra Türkiye'ye dönmeleriyle. Neler söylemek istersiniz?
Ben çok planlı programlı birisiydim. Yani saat saat gününü planlayan birisiydim. Amerikalıların da böyle bir eğilimi var. Onlar da çok planlı programlı, her şeye yetişen insanlar. Ben biraz da orada aslında geliştirdim belki de bu becerimi. Öğrencilere bunu söyleyebilirim. Çok planlı programlı çalışmak. Sadece çalışmak değil tabii ki, kültürel etkinlikler orada. Çünkü o kültürü de iyi tanımak gerekiyor. Farklı deneyimlerle haşır neşir olmak. Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek. Aslında ben mesela kendi anımdan yola çıkabilirim. Çok kültürlü psikolojik danışma dersi almıştık. Hocamız biraz böyle Amerikan tarihinden bahsetmişti. Amerika içindeki kültürlerden bahsetmişti. Ben de bu arada sınıftaki tek yabancı öğrenciydim. Ve hocama şey dedim, ben Türkiye'yi anlatmak istiyorum. Hani burası çok kültürlü psikolojik danışma dersi ise ben de kendimden bahsetmek, ülkemden bahsetmek istiyorum. Böyle gittiğim yerlerde ülkemi tanıtmak, iyi temsil etmeye çalışmak önemliydi diye düşünüyorum. Onun dışında benim disiplinim, çalışmalarımın kaliteli, iyi olması, tüm bunlar aslında ülkemize olan bakışı da değiştirecek şeylerdi. O anlamda kendilerine özen göstermeleri, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Tabii ki orada göçmen olmak, yabancı olmak, bazen ailenize uzak olmak çok zor şeyler. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçebilirler. Çünkü biz ruh sağlığı ile ilgili de hizmetler sunuyoruz. Destekliyoruz öğrencilerimizi. Anlıyoruz onların yaşadığı sıkıntıları orada. Dolayısıyla yalnız hissetmesinler kendilerini. Milli Eğitim Bakanlığı onların arkasında. her anlamda onlara desteğini sağlıyor. Onların, bizim onlardan beklediğimiz tek şey de ellerinden gelenin en iyisini yapmaları, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri ve yurtlarına geri dönmeleri.
Orada kültür alışverişinde özellikle hangi yemekleri, hangilerini beğendiniz?
Ben çok baharatlı yiyecekler sevmiyorum. Hı hı. O yüzden böyle Hint yemekleri benim için fazla baharatlı ya da İran yemekleri fazla baharatlı.
Var mıydı İran arkadaşlarınız?
Vardı, çok vardı İran arkadaşlarım. Benim hatta Türkiye'de de İran arkadaşım var, en yakın arkadaşım. Onun yemekleri çok güzeldir, onu tenzih ediyorum. En yakın arkadaşım, evet. Arkadaşım benim damak tadıma uygun şekilde pişiriyor. Hmm, evet.
Evet, çok güzel. Peki hocam, hiç kalmayı düşündünüz mü?
Ben bir okulda full zamanlı çalışmıştım, tam zamanlı çalışmıştım son sene. Bizim mezuniyet şartımızdı. Aynı okuldan da iş teklifi almıştım bir sonraki sene için. Tereddüt etmeden reddetmiştim ben ülkeme geri dönüyorum diye. Aslında oradaki süreçte bir takım şeyler, bir projeler geliştiriyorduk. Biz ülkeye döneceğimizi bildiğimiz için daha oradayken ben ülkeme döndüğümde ne yapabilirim? Benim kafamda şekilleniyordu. İşte bu pozitif davranış geliştirme programı mesela. Bizim kültürümüzde nasıl kullanılabilir, nasıl geliştirilebilir? Benim elimde zaten bakanlığa döndüğümde yapacağım çalışmalar hazırdı. Ve ben o iş teklifini o şekilde, yani hiç düşünmeden, tereddüt etmeden reddetmiştim. İsteyerek döndüm ülkeme.
Birçok insanın hayali olan bir şey. Gitmek ayrı bir dert. Orada bu imkanı bulmak çok daha ayrı bir dert. Ve sonrasında siz bunu reddediyorsunuz.
Hı hı. Ülkemi çok özlemiştim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da çalışmayı isteyerek gitmiştim. Çünkü direkt sahaya, direkt öğrencileri etki edebileceğiniz bir pozisyonda dönüyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim uzmanları stratejik planlarda, eylem planlarında, kalkınma planlarında söz sahibi olabiliyorlar. Dolayısıyla ben kafamdaki şeyleri, yapmak istediğim projeleri çok rahat bir şekilde burada geliştirip tüm okullarda uygulanmasını sağlayabilecek bir güce sahibim. Yani bizim gibi diğer milli eğitim uzmanları. Dolayısıyla bu çok önemli, ulvi bir görev. Ve ben bunu yapmak istedim Türkiye'ye gelip de.
Ya, muhteşem cümleler bunlar. Biz bunları gerçekten çok önemsiyoruz. Girişte de bunu söylemiştim hatırlarsanız. Biz ümit bağlıyoruz size. Yani bir kıvılcım olarak gönderiyoruz. Bir kor olarak geri dönmenizi istiyoruz. Oradaki tecrübeleri edinip burada aktarmanızı istiyoruz. Yani size neler söylemek istersiniz diye sormak istemiyorum. Ve bunların hepsini güzelce anlattınız bize ve muhteşem oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Peki son cümlelerinizi alalım. Programa birlikte veda edelim. Ne dersiniz?
Tabii ki. Ben oradaki bursiyer arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum. Desteğe ihtiyaçları olduğu zaman mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişim kursunlar. Bizler her zaman açığız. Onları destekliyoruz. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarıları olduğunda bizimle paylaşsınlar. Genel müdürümüz olsun, daire başkanlarımız olsun. Onlarla gurur duyuyoruz ve bunları paylaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Dolayısıyla onlardan haber almayı bekliyoruz. Ve mezun olup ülkelerine dönmelerini bekliyoruz.
Aslında çok özel bir şey bunlar. Şimdi hep konuyu açıyor ama az önce söylediğiniz cümleler, onların her aşamada destek olduklarınızı belirtiyorsunuz. Sorun olursa biz buradayız diyorsunuz. Hı hı. Elçilik her zaman yanınızda. Hı hı. Yani bazen STK'lar da var değil mi?
Evet.
Sivil toplum kuruluşları da var bu
tabii
konuda.
Tabii ki.
Onlarla irtibat kursunlar mı? Onlarla da acaba bu süreçte kültür alışverişlerini devam ettirseler, Türkiye'yi anlatsalar, hı hı, bizim oradaki STK'larımız, sivil toplum kuruluşlarımız var. Onların şubeleri var. O şubelerle de irtibat kurabilirler.
Tabii ki. Çok faydalı olur.
Çok faydalı olur. Peki hocam, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Eksik
ben
olmayın.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yani oraya giden insanlar, şu anda hazırlık yapanlar, gitmek için çaba sarf edenler, hayalleri olanlar, umutları olanlar. Aynı şekilde bizim de hayallerimiz var. Bizim de umutlarımız var. Kime karşı? Size karşı. Biz büyük bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her aşamada, her zaman yanınızda. Biz de yanınızdayız. Milletimiz olarak biz de yanınızdayız. Sizinle gurur duyuyoruz. Eksik olmayın.
Çok teşekkürler güzel sözleriniz ve keyifli sohbetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Efendim, farklı bir başarı hikayesini bu hafta ele aldık. Programı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay'dı. Program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir başarı hikayesini tekrar sizlerle buluşturmak için karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.